Dünyayı duyguların boyadığı renklerle görüyoruz. Yaşadığımız her günün niteliği, o gün yaşadığımız duyguların niteliğiyle bağlantılı. İyi bir gün geçirdim dediğimizde, iyi duygular hissettim demiş oluyoruz. Kötü hatıralar, kötü duyguların hatıraları. Bu yüzden duygularımızın sorumluluğu, hayatımızın sorumluluğu demek. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat, felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bu bölüme yıllar öncesinden aklımda kalan, hiç unutmadığım bir diyetisyen hikayesiyle başlayacağım. Ama ondan önce belirtmek istediğim bir şey var. Duygularımızdan kim sorumlu? Bu soru üzerine düşünmenin, duyguların sorumluluğu meselesi hakkında kafa yormanın, insanın hayatını değiştirecek kadar önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Benim hayatımı değiştirdi. Uzun zaman önce bu konu hakkında okumaya, düşünmeye başladığımdan beri, yalnızca duygularım üzerindeki değil, hayatım üzerindeki gücümü yeniden sahiplendim. Yaşadığımız her olayı, her durumu, her ilişkiyi o tecrübenin yarattığı duygularla yaşıyoruz. Yaşadığımız her şeyi iyi veya kötü yapan hangi duygularla tecrübe ettiğimiz. Kısacası hayatımız, hayatımızın kalitesi önemli ölçüde duygularımızın kalitesi demek. Evet, gelelim diyetisyen hikayesine. Bundan birkaç sene önce, neredeydi tam hatırlamıyorum, bir doğum günüydü galiba. Kalabalık bir sohbetten aklımda kalan bir hikaye bu. İstanbul'un rağbet gören ünlü diyetisyenlerinden biri hakkında. Anlatan kişi de onun müşterisi. Benim bir diyetisyen tecrübem yok ama kilo vermek için beslenme uzmanına giden ve faydasını gören, aldığı destekten memnun kalan insanlar tanıyorum. Hiç faydasını görmeyen, iyi tecrübeler yaşamamış olan insanlar da biliyorum. Kısacası bu konuda taraflı bir görüşe sahip değilim. Bu diyetisyenin ve bu hikayenin özellikle aklımda kalmasının nedeni, müşterisi olan kişinin övgüyle bahsettiği bir davranışın bende yarattığı hayret ve merak oldu. Anlattığı şuydu, disiplinli, otoriter bir diyet uzmanıydı bu. Onun sözünden çıkmıyorsunuz, o ne derse yapıyorsunuz, harfiyen onun belirlediği yiyecekleri tüketiyorsunuz. Hatta bir restorana gittiğimde demişti anlatan kişi, menünün fotoğrafını çekip ona gönderiyorum ve ne yiyeceğime o karar veriyor. Bir yemek davetinde isem eğer, sofranın fotoğrafını çekiyorum ya da ne var ne yoksa davet menüsünde tek tek yazıyorum. Bunu yiyebilirsin, şunu yemeyeceksin diye o seçiyor. Ben de o ne derse ona göre davranıyorum. Dediğim gibi aldığı hizmetten son derece memnun halde övgüyle bahsetmişti diyetisyenden. Bense şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Bir yetişkin neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Kastettiğim diyetisyene gitmek değil, elbette bir diyet uzmanından yardım almaya ihtiyaç duyabiliriz. Merak ettiğim şu, bir yetişkin neden bu şekilde çocuk muamelesi görmeyi kabul eder? Neden bir başkasının direktifleri doğrultusunda davranmaya gönüllü olur? Bir restoranda ve ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bir başkasının onu yönetmesine ihtiyacı var. Durumu yargılayıcı bir bakış açısıyla yorumluyor olabilirim. Belki bazılarınız diyecek ki, bu kişinin beslenme uzmanından böyle bir duygusal yardım almaya ihtiyacı var. Seçim kararı ona kalırsa hata yapacağından çekiniyor olabilir. Ya da hiçbirimizin aklına gelmeyen, hiç kimsenin bilemeyeceği bir sebepten ötürü bunu tercih etmiş olabilir. Hayatı nasıl yaşayacağı herkesin kendi bileceği iş. Ve hakikaten bir başkasının hayatı, iç dünyası hakkında uzaktan varsayımlarda bulunmak her zaman hata ihtimali barındırıyor. Bunu kabul ediyorum. Bana ilginç gelen 3-5 kişinin değil, birçok insanın, birçok yetişkinin yeme içme gibi hayatın çok temel bir alanında karar alma özgürlüğünden vazgeçmesi. Çünkü çok popüler bir diyet uzmanı bu. Çok fazla müşterisi var. Hemen randevu alamıyorsunuz, aylarca beklemeniz gerekiyor. Hikayeyi anlatan gibi çok fazla kişi direktiflerle yönetilmeye istekli. Ve bu insanların hepsi yetişkin, çocuk değiller. bedensel, ruhsal ve duygusal olarak olgunluğa erişmiş kişiler. İlginç olan şu, çoğu zaman başkalarının bize nasıl davranmamız gerektiği hakkında talimat vermesinden, nutuk atmasından, hatta nasihat edilmekten bile hoşlanmıyoruz. Bağımsız ve özgür davranabilme arzusu insan olmanın doğal bir özelliği. Bebekler bile konuşmaya başladıklarında hayır demeyi evetten çok daha önce öğreniyorlarmış. Ama bir yandan da bu özellikle çelişen bir başka şey var. Hayatımızı yönetme yetkisi bizde olsun istiyoruz ama hayatımızı oluşturan eylemlerin, davranışların sorumluluğunu almaya her zaman istekli değiliz. Hayat dediğimiz şey yaptıklarımız, eylemlerimiz. Bu eylemlerin sonunda yarattığımız sonuçlar. Ve her eylemin, her davranışın gerisinde bir duygu var. Yaptığımız her şeyi bir duyguyla yapıyoruz. Yaptığımız her şeyin kaynağında ya kovaladığımız, yakalamak istediğimiz ya da kaçıp kurtulmak istediğimiz bir duygu yatıyor. Bir başka deyişle her duygunun davranışsal bir karşılığı, bir sonucu var. Duygular mutlak bir boşlukta kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Aniden başımıza gelen esrarengiz şeyler değil. Her duygu bir işleve sahip. Bu yüzden duyguları anlamanın ilk adımı ne işe yaradıklarını anlamak. Duygularımız da evrim tarihinin bir parçası. İnsan beyni evrimleşirken bir takım problemleri çözmek üzere ortaya çıkmış duygular. Fiziksel olarak zarar gördüğümüzde acı duyuyoruz, değil mi? Mesela parmağımız kesildiğinde duyduğumuz acı bir tür alarm, bir şeyin yanlış gittiğine dikkatimizi çağıran bir tehlike işareti. Acı hissi sayesinde vücudumuzda zarar gören neyse onu korumaya yöneliyoruz, onu koruyacak şekilde davranmaya yöneliyoruz. Benzer şekilde duygular da dikkatimizi çağıran birer işaret. Duygular genel olarak ya fiziksel ya sosyal güvenliğimizle, iyiliğimizle ilgili işaretler, mesajlar taşıyorlar. Bu sayede bize kendimizi korumak ve hayatta kalmak için avantaj sağlıyor duygular. Mesela bir canlı korku hissediyorsa eğer, korkunun yarattığı davranışlar sayesinde av olma riskini azaltıyor. Neden? Korku duyduğumuz zaman kendimizi saklamaya, gizlemeye, küçültmeye yöneliriz. Korkan bir canlı kendini ortaya koymaktan çekinir ve avcılara karşı daha uyanık olur. Bu duygunun etkisiyle ortaya çıkan eylem ve davranışlar sayesinde kendini korumuş olur. Bir başka örnek öfke. Milyonlarca yılda evrimleşen beynimizin sahip olduğu en eski duygulardan biri. Öfke sınırlarımızı korumaya yöneltiyor bizi. Hayatta kalmak için, iyiliğimizi güvenceye almak için içinde bulunduğumuz her durumu ne olabilir, bu durumda bana ne olabilir diye anlamaya, öngörmeye uğraşarak yaşıyoruz. Öfke sınırlarımızın tehdit altında olduğuna işaret edip kendimizi koruyacak şekilde davranmamızı sağlayan bir duygu. Her duygu bir takım davranışları yaratan dürtülerle bağlantılı. Mesela öfke saldırı dürtüsü yaratıyor. Fiziksel saldırı da olabilir bu, bağırıp çağırmak da olabilir, duygusal saldırı da olabilir. Ya da dedikodu mesela, bir insanın sosyal statüsüne saldırma dürtüsü de o insana duyulan öfkenin beslediği bir tepki olabilir. Türk Dil Kurumu çok güzel tanımlamış dürtü kavramını. Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen bir gerilim dürtü. Her duygu belli bir takım dürtüleri tetikliyor ama her zaman dürtülerin hükmünde davranmıyoruz tabii. Duyduğumuz öfkenin şiddetiyle birine vurma isteği duyabiliriz ama her zaman yapmıyoruz bunu. Duygularımızı kontrol etme, yönetme bilincine sahibiz çünkü. Kısacası duygular içinde bulunduğumuz durumla ilgili bize bilgi veriyorlar. O durumun içinde güvenliğimize ve iyiliğimize avantaj sağlayacak davranışları ortaya koymamız için harekete geçiriyorlar, motive ediyorlar bizi. Duyguların bir başka işlevi başka insanlarla aramızda bilgi taşımaları. Çevremizdekilere beden dilimizle, yüz ifademizle, ses tonumuzla nasıl hissettiğimizin, dolayısıyla nasıl davranmaya meyilli olduğumuzun mesajını veriyoruz. başkalarıyla kurduğumuz ilişkiyi yönetmemize, o ilişkide almak istediğimiz sonuçlara hizmet ediyor duygular. Bir cümleyi sevecen bir tonla söylediğimde vermek istediğim mesaj başka, öfkeli veya alaycı bir tonda söylediğimde bambaşka. Aynı şekilde başka insanlar da kendi duyguları aracılığıyla bize mesaj veriyorlar. Duygular çok merak duyduğum ve uzun uzun konuşmak, işlemek istediğim bir konu. Her duygu Mutlu Bey'in podcastinin konusu olacak. İnsana dair her duyguyu ayrıntılı olarak konuşacağım. Ama yaşadığımız duygu ne olursa olsun, mutlu bir hayat yaratmak için, hayatı akıllıca yaşamak için dikkat etmemiz gereken çok önemli bir unsur var. Duygular içinde bulunduğumuz durumla ilgili bilgi verir demiştim ya, içinde bulunduğumuz her durumu nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl görüp yorumladığımız büyük ölçüde bizim kontrolümüz altında. Bir durum hakkında ne düşünmeyi seçtiğimiz bize kalmış. Bu yüzden bir durum hakkında ne hissedeceğimizi de önemli ölçüde biz seçiyoruz. Yalnızca gerçekte olan biten hakkında düşünerek yapmıyoruz bunu. Bazen hatırlayarak, hayal ederek, hatıralarla, çağrışımlarla, zihnimizde kendi kendimize ürettiğimiz düşüncelerle beliriyor duygular. Tamamen kendi zihnimizde yarattığımız düşüncelerin etkisiyle çok güçlü şeyler hissedebiliyoruz. 10 yıl geride kalmış bir olayı hatırlayıp şimdi bugün çeşitli duygular yaşayabiliyoruz mesela. 10 yıl sonrasını hayal edip o hayalin yarattığı duyguları tecrübe edebiliyoruz. Dediğim gibi duygular, duygu kapasitemiz, çevremizdeki tehditlere ve fırsatlara dikkatimizi çekmek, gerekli davranışları motive etmek ve bu davranış ve eylemleri ortaya koymak için bedeni hazırlamak üzere evrimleşti. Ama bu duygu sistemleri çok eski. Milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Tarih öncesi atalarımız daha kendileri hakkında bilinçli olarak düşünme becerisi geliştirmemişken evrimleşti duygular. Evrim tarihinin çok büyük kısmında atalarımız, tıpkı hayvanlar gibi, karşılaştıkları tehlikelere ve fırsatlara doğrudan tepki vererek yaşadılar. Duyguları bizim bugün yaptığımız gibi yıllar sonrasını hayal edip, o hayali yaratan düşüncelerin etkisiyle tecrübe etmiyorlardı. Bir şey düşünüyoruz ve düşündüğümüz şey bir duygu yaratıyor. Her düşünce bir duygu yaratıyor. Davranışlarımız, eylemlerimiz, hayatta yaptığımız her şey ise bu duyguların tetiklemesiyle çıkıyor ortaya. Kısacası hayatımızın sorumluluğu bir bakıma duygularımızın sorumluluğu demek. Bu bölümde konuşmak istediğim konu işte bu, duyguların sorumluluğu. Yıllar öncesinden o diyetisyen hikayesini hatırlamamın sebebi de bu. Yetişkin olmanın bir niteliği olarak, bir sonucu olarak duyguların sorumluluğunu alabilmek. Kendi duygularından sorumlu olmak. Oysa küçük yaşlardan itibaren bize öğretilen, başkalarının duygularına karşı taşıdığımız sorumluluklar. Anneni üzdün, öğretmenini kızdırdın, arkadaşının kalbini kırdın, hepimizi korkuttun. Başkalarının duygularından sorumlu olduğumuza inanarak büyüdüğümüz için başkalarının da bizim duygularımızdan sorumlu olduğuna inanmışız. Birileri bizi öfkelendiriyor, beni kızdırdı, sinir etti, utandırdı, üzdü, incitti diyoruz. Senin yüzünden oldu, günümü berbat ettin, hayatımı mahvettin. Şikayet ediyoruz, suçluyoruz, kırılıyoruz, güceniyoruz, alınıyoruz, sitem ediyoruz. Oysa bize kendimizi iyi hissettirmek hiç kimsenin görevi değil. İşin tuhafı, hoşlanmadığımız, saygı duymadığımız insanlardan bile bekleyebiliyoruz bunu. Duygularımızın sorumluluğunu hiç düşünmeden, farkına bile varmadan başkalarına yükleyebiliyoruz. Duygularımdan sen sorumlusun, yetki sende, nasıl hissedeceğim sana kalmış. Ne hissedeceğimi sen belirleyeceksin diyoruz. Ve bazen farkına bile varmadan hayatı bir mağdur gibi yaşamayı kabulleniyoruz. Hissettiğimiz her duygu bize ait. Mutluluğumuzdan da mutsuzluğumuzdan da biz sorumluyuz. Duygularımızı başkalarının sözleri, başkalarının davranışları belirleyemez. Ne hissedeceğimize biz karar veririz desem ne düşünürsünüz? Yıllar önce bu konu üzerine ilk kez düşünmeye başladığımda ben şöyle bir tepki göstermiştim. İyi de o zaman herkes bana canının istediği gibi davranabilir. Duygularımın tek sorumlusu bensem eğer ve başkalarının benim duygularıma karşı sorumluluğu yoksa, o zaman herkesin ezip geçtiği bir paspas olup çıkarım hayatta. Bunu istemiyorum. Aslında tam tersi. Ama neden tam tersi olduğu meselesine daha sonra geleceğim. Önce bir duygudan sorumlu olmak ne demek? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Çok basit bir örnek üzerinden açıklayacağım. Hatta o kadar basit ki komik bile gelebilir. Şöyle düşünün, sokaktasınız, dar bir kaldırımda yürüyorsunuz ve karşıdan biri geliyor, sizin gibi biri. Yan yana geçerken hafifçe çarpışıyorsunuz ve karşınızdaki kişi bağırıyor size. Önüne baksana diye bağırıyor mesela. Ne hissedersiniz? Nasıl bir duygu hissedersiniz? Ne hissedeceğinizi ben söyleyeyim. Ne düşünürseniz onu. O kişi hakkında, o kişinin davranışı hakkında, o davranışa maruz kalmış olan kendiniz hakkında ne düşünürseniz, durumu nasıl görür, nasıl yorumlarsanız öyle hissedersiniz. Mesela utanç olabilir bu. Sokağın ortasında biri size bağırdı, insanlar dönüp baktı. Bunun utanç verici bir durum olduğunu düşünebilirsiniz ve utanabilirsiniz. Ya da suçluluk duyabilirsiniz, hakikaten ben neden önüme bakmıyorum diye. Olanı komik bulabilirsiniz, karşınızdaki insanın tepkisi size gülünç gelebilir. Ya da acıma duyabilirsiniz. Kim bilir ne dertleri var ki bu kadar kontrolsüz, bu kadar agresif diye. Ya da siz de öfkelenebilirsiniz. O kadar öfkelenirsiniz ki fiziksel şiddet arzusu duyabilirsiniz. Öfkenin yarattığı o saldırı dürtüsüyle fiziksel şiddet gösterebilirsiniz. Sonuçlarına katlandığınız sürece nasıl bir tepki vereceğiniz size kalmış. Çünkü bir durumu nasıl tecrübe ettiğimiz, o durum hakkında ne düşündüğümüzle, ne düşünmeyi seçtiğimizle ilgili. Verdiğiniz tepkiyi ve o tepkiyi yaratan duyguyu belirleyen yalnızca sizin düşünceleriniz. Ve o kadar çok düşünce arasından seçim yapma imkanınız var ki. Ne düşünürseniz o düşüncenin yaratacağı duyguyu hissedeceksiniz. Evet, o duyguyu tetikleyen, harekete geçiren bir şey oldu. Ama hissettiğiniz o duyguyu yaratan karşınızdaki insanın davranışı değil. O davranış hakkında mutlak, sabit, değiştirilemez tek bir düşünceye sahip olsaydınız eğer, farklı şekillerde yorumlama imkanınız olmasaydı, başka hiçbir seçeneğiniz olmasaydı o zaman tamam. Hissettiğiniz duyguyu yaratan sizin o davranışa yüklediğiniz anlam, sizin o davranışı nasıl yorumladığınız. Farklı insanların aynı olaya bambaşka tepkiler vermesinin sebebi de bu. Çünkü düşünceleri farklı. Aynı şeye bakıp farklı şeyler görüyoruz. Düşüncelerimiz birbirine benzemediği için duygularımız da benzemiyor. Ya da çok benzer davranışlar sergileyen iki insana karşı farklı duygular taşıyabilmemizin sebebi de bu. Çünkü o iki insan hakkında farklı düşüncelere sahibiz. Herkesin eleştirisinden aynı ölçüde etkilenmiyoruz mesela. Eleştirinin bizde yarattığı duygu kimden geldiğine göre değişebiliyor. Bir başka örnek, diyelim her buluşmaya en az yarım saat geç gelen bir arkadaşınız var. Sizi her defasında uzun uzun bekletiyor. Onun bu davranışına karşı ne hissedeceğiniz, davranışı nasıl yorumlayacağınıza, nasıl bir anlam yükleyeceğinize kalmış. Size karşı bir umursamazlık, bir saygısızlık olarak da görebilirsiniz mesela. O biraz böyledir, dağınıktır diye geçiştirebilirsiniz de. Ama bu kadarla sınırlı değil. Duygusal tepkinizi belirleyecek olan yalnızca davranışın kendisi olmayacak. O davranışı sergileyen kişi hakkında sahip olduğunuz izlenim, o kişi hakkındaki düşünceleriniz yaratacak hissedeceğiniz duyguyu. Her arkadaşınız hakkında aynı düşüncelere, dolayısıyla aynı duygulara sahip değilsiniz. Nasıl duygular mutlak bir boşlukta kendi kendine oluşmuyorsa düşüncelerimiz de aynı şekilde. Hayat tecrübelerimize, değer yargılarımıza, içinde yaşadığımız kültüre göre, o anki ruh halimizi oluşturan başka düşüncelere eklenerek oluşuyor düşünceler. Bazen karamsar, kırılgan bir ruh halinde oluyoruz. Kolayca güceniyoruz. Tek bir söz bardağı taşıran son damla oluyor. Bazense keyfimiz yerinde, umursamıyoruz. Akıp gidiyor üzerimizden. Hatta o anki fiziksel durumumuza bağlı olarak bile farklı duygusal tepkiler veriyoruz. Zihin ve beden birbirinden kopuk değil çünkü. Açken daha asabi oluyoruz mesela. Kan şekeri düştüğünde stres hormonu kortizol yükseliyor. Yorgun ve uykusuzken daha kötümseriz. Uykusuz bir gecenin sonunda bütün dünya bana karşıymış gibi hissediyorum mesela. Beynin negatif duyguları yöneten kısmını incelemişler. Depresyon hastalarının beyinleriyle uyku sorunu yaşayanların beyinlerinin çok benzer göründüğü ortaya çıkmış. Yine aynı şekilde iyi uyuduğumuzda, iyi beslendiğimizde, hareket ettiğimizde daha enerjik, daha neşeli, daha iyimser hissediyoruz. Ama sonuçta duygularımızı belirleyen yine biziz. Bizim düşüncelerimiz, bizim yorumlarımız, bizim ruh halimiz, bizim fiziksel halimiz. Yetki bizde, sorumluluk bizde. Yetişkin olmak, bu sorumluluğu sahiplenmek, bu sorumluluğu üstlenmek demek. Karşımızdaki kişi ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hissedeceğimiz duyguyu sahiplenmek, o duygunun sorumluluğunu üstlenmek bizi güç sahibi yapıyor. Duygularımızı inciten bir başkasının sözleri veya davranışları değil. Bizim o sözler ve davranışlar hakkında ne düşündüğümüz, o sözler ve davranışların bizi nasıl tanımladığına karar verdiğimiz. Her durumda ne düşünmek istediğimize biz karar veriyoruz. Öfke duyuyorsak eğer, öfkeli düşünceler düşündüğümüz için. Şefkat hissediyorsak eğer, şefkatli, sevgi dolu düşünceler seçtiğimiz için. En önemli şey bunu fark etmek. Bir tür süper güç gibi bu. Bunu fark ettiğimizde, bir duygu hissetmek için, daha iyi hissetmek için, bir başkasının insafına kalmamış oluyoruz. Çünkü duygularımızdan bir başkasını sorumlu tuttuğumuzda, duygularımızın değişmesi için onun davranışlarını değiştirmesini beklemek zorundayız. Böyle söylersen kırılırım, bunu yapmazsan alınırım, beni utandırıyorsun, bana kendimi değersiz hissettiriyorsun, sinirlendirmeyin beni, üzmeyin beni. İyiliğimizi, mutluluğumuzu başkalarının insafına bırakmak çok zor bir hayat demek. Başkalarının duygularımızın bakıcılığını üstlenmesini beklediğimizde, bize kendimizi iyi hissettirsinler diye beklemeye koyulduğumuzda hayal kırıklıkları kaçınılmaz. Bir başkasının bize nasıl davranacağı üzerinde kontrolümüz yok çünkü. Bir başkasının nasıl davranacağını belirleyen de o insanın kendi kafasındaki düşünceleri, o düşüncelerin yarattığı duygular. Ve hiç kimsenin zihnine nüfuz edip düşüncelerini, inançlarını değiştirme gücümüz yok. Hatta tam da bu yüzden çoğumuz şöyle şeyler tecrübe etmişizdir. Yanlış anlaşılırız. Yanlış anlaşıldığımızı düşünürüz. Birisi çıkar, bana soğuk davrandın der. Bana uzak davrandın. Beni görmezden geldin. Bana kabalık ettin. Beni umursamadın. Bir düşünün, soğukluk, sıcaklık, uzaklık, yakınlık, hatta nezaket ve kabalık. Bunların hiçbiri objektif olarak ölçülebilen olgular değil, birer yorum meselesi. Birinin soğuk bulduğunu bir başkası çok normal bulabilir. Birine nazikçe gelen bir davranışa bir başkası kusur bulabilir. Karşımızdaki kişinin sözlerimizi, davranışlarımızı nasıl görüp yorumladığı, ne düşündüğünün nasıl bir anlam yüklediğinin sonucu ve bizim kontrolümüz dışında. Biz ne yaparsak yapalım, karşımızdaki kişinin ne hissedeceği ona kalmış. Bu yüzden nasıl başkaları bizim duygularımızdan sorumlu değilse, biz de başkalarının duygularından sorumlu değiliz. Ama bu herkes canın istediği gibi davranabilir ve sonuçta hiçbir sorumluluk taşımaz anlamına gelmiyor. İlk kısım doğru. Herkes istediği gibi davranabilir. Canının istediği gibi düşünebilir, istediği gibi davranabilir. Sonuçlarına katlandığı sürece. Çünkü yetişkin olmak yalnızca duygularının sorumluluğunu almak değil, davranış ve eylemlerinin de sorumluluğunu üstlenmek. Gerekirse özür dilemek, düzeltmeye çalışmak, aynı hatayı tekrarlamamak. Kısacası hayatta nasıl biri olmak istediğine karar vermek. Her buluşmaya geç kalan arkadaşınız mesela. O kişiye karşı ne hissedeceğiniz, nasıl yorumlayıp nasıl bir duygusal tepki vereceğiniz sizin özgürlük ve sorumluluk alanınızda. Ama bundan sorumlu olmak arkadaşınızın davranışını sineye çekmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Tekrar geç kaldığında beklemek zorunda değilsiniz, kalkıp gidebilirsiniz. Bir daha onunla buluşmayabilirsiniz. Arkadaşlığınızı kesebilirsiniz, hepsi mümkün. Sınırlarımızı belirlemek bize kalmış. Ama ne yaparsanız yapın, bunu size yaptıran o değil. Kumanda onda değil. Çünkü yaptığımız her şeyi düşüncelerimiz ve o düşünceleri yaratan duygular belirliyor. Ve hiç kimse bizim zihnimize girip bizim yerimize düşünceler üretemez. Hiç kimsenin böyle üstün güçleri yok. Byron Katie diye bir yazar var, diyor ki, "Hiç kimse beni incitemez, o benim işim." Duygularımızdan başkalarını sorumlu tuttuğumuzda onlara güç atfetmiş oluyoruz. Kendi gücümüzden vazgeçmiş oluyoruz. Başta demiştim ya, başkalarının benim duygularıma karşı sorumluluğu yoksa eğer, o zaman herkes bana keyfince davranır diye. İşte bu yüzden aslında tam tersi. Duygularından başkalarını sorumlu tutmak, sorumluluğu ve yetkiyi başkalarına vermek. Esas zayıflık bu. Ne hissedersem hissedeyim, kendi düşüncelerimle yaratıyorum. Sorumlusu benim demek, insana kendini güçlü ve özgür hissettiriyor. Seçenekleri olduğunu hatırlatıyor insana. Sorumluluk bir angarya değil, bir güç. Üzerinde kontrol sahibi, güç sahibi olduğumuz şeylerden sorumluyuz. Bir şey daha var. Duygularımızı başkalarına yüklemek kendimizle kurduğumuz ilişkiyi de zedeliyor. İyi hissetmek için başkalarının sözlerine ve davranışlarına ihtiyaç duyduğumuzda, her koşulda, başkalarından bağımsız olarak her koşulda kendimizi sevme şansını da heba etmiş oluyoruz. Ne olursa olsun ben her zaman kendi yanımdayım. İyiliğim, mutluluğum benim işim deme şansını kaybediyoruz. Ayrıca şu bir gerçek, hiç kimse bizi bizden daha iyi tanıyamaz. Hiç kimse iyi hissetmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu bizden daha iyi bilemez. Duygusal sorumluluk kavramı psikolojinin sıkça işlediği bir kavram. Psikolojideki tanımı şu, düşünceler, inançlar, duygular, davranışlar yalnızca onları tecrübe eden kişinin kontrolü altındadır. Psikolojideki bir başka kavram duygusal zeka. Bir duyguyu anlamak, o duygu üzerinde kontrol sahibi olabilmek demek. Duygularımızı anlamak, kendimizi anlamak, dolayısıyla hayatımız üzerinde kontrol sahibi olabilmek demek. Duygusal zeka en basit tanımıyla duygular hakkında zeka sahibi, akıl sahibi olmak anlamına geliyor. Bir duygu hissettiğimde kendimi o duyguya mahkum görmek yerine neden böyle hissediyorum, ne düşündüm, hangi düşünceler bu duyguyu yaratıyor bende diye sorgulayabilirim. Her şeyin temelinde düşüncelerimizi gözlemlemek, düşüncelerimizi fark etmek yatıyor. Duygularımızı belirleyen düşüncelerimizin içeriği. Duygular üzerine en çok yazıp çizmiş düşünürlerden biri Jean-Paul Sartre. Sartre, duyguların birer strateji olduğunu söylüyor. Strateji yani bir amaca ulaşmak için tuttuğumuz yol. Amacımız ise dünyayla baş edebilmek. Yani duygular dünyayla baş etmemize yardımcı oluyor. Sartre'ın gücenmek, alınmak üzerine söylediği bir şey özellikle dikkatimi çekti. Alınganlık diyor Sartre, alınmak, içerlemek, gücenmek, bize zor gelen bir durumun sorumluluğundan kaçmak için tutunduğumuz bir duygudur. Alınganlık konusunu başka bir bölümde ayrıntılı olarak işleyeceğim. Ama bu noktada çok kısaca şu kadarını söylemek istiyorum. Birine alınıp gücendiğimizde, sitem ettiğimizde o insanda bir duygu yaratmaya çalışırız. Bir yanlışlık, eksiklik, suçluluk duygusu. Ona kendisini yanlış ve suçlu hissettirerek farklı şekilde davranmasını sağlamaya uğraşırız. Yani bir amacımız, bir stratejimiz vardır. Oysa başkalarının davranışlarını kontrol etme çabası nafile bir çaba. Fakat bir düşünün, enerjimizin ne kadar büyük bir kısmını başkalarının düşüncelerini ve duygularını etkilemek için, değiştirmek için harcıyoruz. Başkalarının bizim kontrolümüz dışında olduğunu kabullenmek ve kendi duygu dünyamızın sorumluluğunu üstlenmek. Bu iki şeyi başardığımızda hayatımız değişecek. Bir kere başkalarının ruh hallerinden daha az etkileneceğiz. Evliliğimizin ilk yıllarında kocamın ruh hali bana kolayca nüfuz ederdi. Ben neşeliysem ama o keyifsizse mesela benim de keyfim kaçardı. Bir de üstüne kızardım ona, senin yüzünden benim de neşem kaçtı diye. Şimdi dönüp baktığımda o kadar çocukça geliyor ki bir yetişkin davranışı değil bu. Duygularından ben sorumlu değilim. Kendi duygularından sen sorumlusun. Aramızda duygusal bir uyumsuzluk olduğunda şakayla karışık birbirimize hatırlattığımız bir şey bu. Şaka bir yana, sevdiğimiz kişinin üzüntülerini, sıkıntılarını paylaşmak ayrı bir şey, gelip geçici ruh hallerinin bizim duygularımızı belirlemesine izin vermek, üstüne bir de o duyguların sorumluluğunu yüklemek ayrı bir şey. Duygusal sorumluluk ve duygusal zeka. Bir arada olan iki kavram, birinin olmadığı yerde öteki de yok. Ve ne var biliyor musunuz? Duygusal ıstırap var, lüzumsuz ıstıraplar. Avusturyalı düşünür Wittgenstein, hayatı boyunca depresyon ataklarıyla mücadele etmiş. Diyor ki, kederli bir adam, kederli bir dünyada yaşar. Dünyayı duygularımızın boyadığı renklerle görüyoruz. Hayatta aldığımız her kararın, yaptığımız her seçimin, hayatta yaptığımız her şeyin gerisinde bir duygu var. Bu yüzden iyi veya kötü, hissettiğimiz her duygu başkalarına bırakılmayacak kadar değerli ve başkalarına bırakılmayacak kadar bize ait. Duygularımızı başkalarına yüklediğimizde içine düştüğümüz önemli bir hata daha var. Kendimizi daha iyi hissetmek için, daha iyi, daha değerli, daha doğru hissetmek için başkalarının bizim hakkımızdaki duygularını yönetmeye çalışmak. Başkalarının bizim hakkımızda iyi şeyler hissetmesini sağlamaya uğraşmak. Hayatımızda kendi kendimize yarattığımız başlıca zorluklardan biri bu. Özellikle biz kadınların sıkça içine düştüğü bir yanlış. Herkesi memnun etme çabası. Bir sonraki bölümün konusu bu olacak. Başkalarının mutluluğu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular, önermek istediğiniz konular varsa eğer bana yazabilirsiniz. E-mail adresim ahenk@mutlubeyinpodcast.com. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi yeni sorularda, yeni hikayelerde buluşmak üzere.